doğudan batıya, dünden bugüne Türkçemiz. Merhaba değerli dinleyicilerimiz, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Dünden Bugüne Türkçemiz programında birlikteliğimiz başladı. Yapımcınız Neslihan Değirmencioğlu, kumanda masasında Ali Serin, ben Sedat Ağaoğlu. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün Dede Korkut hikayelerinin dilini konuşacağız. Gazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor İsa Özkan hocamızda. Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
Çok teşekkür ederim, sağolunuz efendim.
Değerli dinleyicilerimiz, sorularınız için telefon numaralarımız 463 3419 ve 463 3421. Elektronik posta adresimiz dünden bugüne turkce@trt.net.tr. Az sonra İsa Özkan hocamızla sohbetimize başlayacağız. Dedem Korkut'un hikayelerini biliyoruz az çok değerli dinleyicilerimiz. Güzel ve hikmetli sözler var içinde. Türklerin tarihine tarihimize ait rivayetler var. Han ve beyler hakkında metiyeler var ama İsa hocamıza ben en başta şunu sormak istiyorum. Hocam kimdir Dedem Korkut? Korkut Ata.
Efendim Dedem Korkut, Dede Korkut kitabındaki anlatıldığı şekliyle Oğuzların tamam bilicisidir. Dede Korkut'u konuşmadan önce biz Türkiye'den sesimizin yettiği her yere kalbi selamlarımızı, muhabbetlerimizi gönderelim evvela efendim. Sevgili dinleyicilerimiz, Türk kültürünün kilometre taşları var. Bu kilometre taşlarından birisi de Dedem Korkut, Dede Korkut yahut Korkut Ata'dır. Korkut Ata her şeyden önce bugün Türk dünyasının ortak değerlerinden birisidir. Sadece Türkiye Türklerinin değil, Türkiye'nin dışındaki Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan, bu sahalarda dahil olmak üzere hatta Dede Korkut tesirinde ortaya çıkmış Tatar ve Başkurt Türklerinin Akköbek diye bir destanı vardır ki Kıpçak dairesini de ihata eden önemli kahramanlarımızdan birisidir.
Kuman Kıpçak'ta da var yani.
Evet, Kıpçak Türklerinde de Dede Korkut vardır ama bu Dede Korkut Oğuzlar'da olduğu gibi değil, birazcık şekil değiştirmiş şekli. Yani motifler Dede Korkut'a, yani Oğuznamelere ait metinler var. Uluhan Bitigi diye Kıpçak Türklerine ait bir tarihi metnimizin, bir destanımızın olduğu 8. yüzyılda kaydediliyor. Ve bu bize 13. yüzyılda Dürerüttican adlı İbni Aybek'te ve Dari diye Memlük'te, yani Memlük beyaz köle demektir, Mısır'da devlet kurmuş Memlük tarihçilerinden birisi bundan bahsediyor. Ve ben bunu diyor Uluhan Bitigi kitabından bahsederken Kıpçakların da diyor tıpkı Oğuzların nasıl Oğuznameleri var ise, yani Oğuznamelerde Oğuzların tarihi, kahramanları, kurduğu devletler, yani kısacası destanlar. Destanlar bir milli ansiklopedi gibidir. Orada düğün adetlerinden yemeklere, savaş aletlerinden destanların içerisinde siz çok ayrıntıda bir kıyafete kadar hemen her şeyi bulabilirsiniz.
Ve kahramanlar hocam.
Ve gayet tabii destanların ana, sizin de ifade ettiğiniz gibi, ana teması kahramanlıktır. Yani tür olarak, edebi tür olarak da destanlar milli ruhu besleyen, milli ruhun her zaman için ifadesi olan edebi verimlerdir destanlarımız. Efendim, Fuat Köprülü Türk Edebiyat Tarihi'nin ve Türkiye'de edebiyatın üniversiteleşmesinde, okullaşmasında önemli bir isimdir. Fuat Köprülü'nün güzel bir sözü var. Fuat Köprülü diyor ki, Türk Edebiyatı'nın bütün verimlerini terazinin bir kefesine koysanız, bir diğer kefesine de Dede Korkut'u koysanız, Dede Korkut ağır basar diyor.
Esasen, Köprülü gibi bir isim bunu söylüyor
evet,
hocam. Evet.
Bunu Sedat Bey söylemesindeki kasıt şu, tabii ki her eserimiz çok önemlidir. Hepsi çok mühimdir. Ama Dede Korkut kitabına verdiği önemi belirtmek için hoca böyle bir benzetmede bulunuyor. Bu bakımdan Dede Korkut kitabı bizim için, Oğuzlar için önemli eserlerden birisi. Oğuznamelerin Oğuz Kağan destanı ile başlayan, daha sonra tarihi süreç içerisinde devam eden, bunun İslami rivayetin Reşidettin Tabip adlı İlhanlı dönemi tarihçilerinden birisi, Cami-i Tevarih diye bir eser yazdı. Evet. O eserin içerisinde Türk tarihi diye de Oğuzname'yi getirdi, oraya yerleştirdi. Bu eser Farsçadır. Farsçadan Türkçe'ye çevrildi. Yani Oğuz Destanı'nın iki rivayeti vardır elimizde. Bir, Uygurlar döneminden kalan Uygur harfli, daha doğrusu Uygurlar dönemi diyelim, tasih edelim efendim. Çağatay dönemi diyelim, geç Çağatay'dır esas itibariyle. Çağatay'ın Oğuz Türkçesiyle karışmış olduğu, yani Oğuz Türklerini biz en batıda Türkiye Türkleri, bizim doğumuzda Azerbaycan Türkleri, onların doğusunda da Türkmen Türkleri var. Dolayısıyla bu Türkmen sahasının aşağı yukarı Çağatay sahasıyla kesiştiği alanda Uygur harfli bir Uygur bahçesi tarafından tespit edilen ve Oğuz Kağan Destanı diye bilinen, 1936 yılında da Türkiye'de yayınlanmış olan Willy Van Kauk'la Reşit Rahmeti Arat'ın yayınlamış olduğu o ilk destanımız o. Oğuznamelerin ilki odur. İkinci Oğuzname bu bahsettiğim Reşidettin Tabibi'nin Oğuznamesidir efendim. Dolayısıyla üçüncü halka Dede Korkut kitabıdır.
Silsileyi bu şekilde
kuruyoruz. Silsileyi bu şekilde kuruyoruz. Daha sonra Şecere-i Terakime vardır. Yani Türkmenlerin soy kütüğü. Ebu Gazi Bahadır Han'ın.
Buradan oraya geliyoruz hocam.
Efendim. Dolayısıyla sizin bu sorduğunuz Dede Korkut esas itibariyle adı Dede Korkut kitabında çok sıkça geçen ama Dürerit Dican'da da bahsedilen, yani Oğuznama'nın arkaik versiyonlarında da bulunan Oğuz'un tamam bilicisi, kitabın başında da bayat boyundan Peygamber aleyhisselam zamanına yakın bir er koptu. Dede Korkut dirler, Oğuz'un tamam bilicisiydi. Ne müşkülü var ise Oğuz'un hallederdi diye başlayan o, Dede Korkut kitabının girişindeki, Diresten nüshasındaki o mukaddimede, Dede Korkut bir veli tipidir, bir alp tipidir. Oğuzlar hangi müşkili olur ise ona danışırlar. Daha doğrusu onun kendi tabiriyle tamam bilicisidir. Yani her şeyi bilendir. Buraya gelmişken bir şu meseleyi
hocam,
açalım.
Hocam bir aksaçlı yani.
Bir aksakal. Veliler üç türlüymüş efendim.
Bunun için soruyorum. Evet hocam.
Veliler üç türlüymüş. Velilerin veli olduğunu tabii ki her üç türde de hak bilir, Allah bilir. Ama veli olduğunu kendisi bilir, halk bilmez. Bu ikinci derece bir velilik. Üçüncü derece velilik de efendim tabii ki hak bilir, kendisi bilir, halk bilir. Bunun derecesi en düşük imiş. Dede Korkut herkesin veli olduğunu bilen birisidir ve Türkistan'da da Kazaklar arasında da Dede Korkut böyle birisi olarak görülür. Yani hastalıkları sağaltan, gayipten türlü haberler veren, ne müşkül olursa o müşkilleri, problemleri, sorunları çözen bir evliya tipi olarak görülür. Zaten o Kazakların cırlarında, yani şiirlerinde Korkut ata Korkut ata, ölü desem ölü ermez, tirik desem tirik ermez, yani ölü desem ölü değil,
diri desem diri değil
diye Korkut atayla ilgili Seyhun Irmağı'nın Aral denizine, Aral gölüne, küçük sulara biz deniz de deriz, derya da deriz bilirsiniz, kavuştuğu yerdeki derlenen materyallerde bunlar söyleniyor ki bunlar 1890'lı yıllardan itibaren derlenmeye başlandı.
Peki İsa Hocam, az önce siz bir giriş yaptınız. İslam öncesi Türk topluluklarına, kavimlerine kadar gittiğimizde bir kam olduğunu, kam kökenli olduğunu da söyleyebiliyor muyuz bu motifin?
Efendim, Dede Korkut zaten ozanların piridir. Yani Oğuz destanlarında Dede Korkut ozanların piri olarak görülür. Dolayısıyla Dede Korkut kopuzuyla bu Türkmenistan'dan derlenmiş Dede Korkut'un Gabri Gazılgı diye bir efsane vardır. Bu efsanede Korkut Ata dutarıyla efendim dutar onların, yani kopuz ailesinden bir çalgı.
İki telli hocam, evet.
Evet, bugünkü Türkmenlerde efendim Kazaklarda kullanılan bir çalgı. Kopuz ailesinden. Kopuzlar biliyorsunuz bir ağız kopuzu, bir de telli kopuzlar, yaylı kopuzlar vardır ki o aileden bir çalgı. Kopuzun piri olarak da Dede Korkut gösterilir. Efendim, daha sonra bu Türkmenlerde birazcık kopuzun piri Dede Korkut'tan el almış ve devam eden birisi olarak efendim Kamber Ata vardır. Kamber Ata da veya Baba Gambar onların tabiriyle.
Öyle mi söylüyorlar hocam? Baba Gambar.
Baba Gambar şeklinde, evet, söylüyorlar. Baba Gambar da ilk defa kopuzu bugünkü hale getiren insan olarak Türkmenler arasında, Kazaklar, Kırgızlar ve Özbekler arasında tavsif edilen veli tipli bizim Dede Korkut'un muakkibi, takipçisi birisi olarak bahsedilir. Aslında bu Baba Kamber Hazreti Ali ile ilintilidir. Yani Hazreti Ali'nin korumalarından birisidir Kamber. O kadar çok sevilmiş ki Hazreti Ali ve onun cenkleri, cenknameleri Türkistan'a ulaştığında Türkistan'da müstakil bir tip olarak Kamber adına destanlar tasnif edilmiş. Destanlar yaratılmış. Efendim bu destanlardan birisi de işte Baba Kamber destanıdır ki kendisi adına bir destan da vardır. O da Dede Korkut'tan el alan önemli şahsiyetlerden biridir. Sözün burasında Dede Korkut
kitabına...
Hocam ben
burada Dede Korkut kitabına geçmeden bir soru daha soracağım. Az önce de söylediğiniz destanları sayıyorsunuz. Çok fazla sayıda ve çok geniş içerikte destanlarımız var. Bu bizim dilimizin ve tarihimizin derinliği anlamında bir gösterge olabilir mi?
Efendim hiç şüphesiz destanlar milli verimlerdir. Ben madem ki söz buraya geldi, şunu hemen söylemeden geçemeyeyim.
Buyurun sağ hocam, evet.
Şimdi bakınız Altay Türklerinin bugün Altay'da yaşıyor Rusya Federasyonu'nda nüfusları 55 bin. Orada yaşayan Batı Sibirya'da 4 Türk halkı var. Bunlardan birisi Altay Türkleri. Altay dağlarında yaşıyorlar. Sibirya yemyeşil bir yer. Sibir sözü de zaten Sibirya sözü de Türkçe çabirya, çabar, çaparya sözünden gelmektedir. Efendim onun hemen kuzeyinde Hakas Türkleri yaşıyor. Onlar da Sayan dağlarında yaşıyorlar. Şimdi bu 55 bin nüfusa ait halkın 13 cilt ve 105 destanı var. Sadece bakınız bir Türk grubunu söylüyorum. Altay Türklerini söylüyorum. Hakas Türklerinin de pek çok destanı var. Tıvalların, Şorların, Saha, Yakut, işte dediğimiz Saha Türkleri, Çuvaşlar ve bugün artık Büyük Türk Kütlesi'ni teşkil eden ve Cumhuriyet halinde siyasi dünyanın siyasi coğrafyasında yerini almış Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, efendim Türkmenistan ve Azerbaycan'da yaşayan veya müstakil yine İdil Ural Türkleri dediğimiz bizim bugün Başkürdistan'da ve Tataristan'da buradaki destan varlığına baktığında Türk destanlarının henüz envanteri çıkmadı kaç tane olduğu.
İşte bu hocam, evet.
Yani henüz envanterimiz yok. Birçoğu yayınlandı. Yapılacak çok iş var. Yani Türk kültür tarihi bakımından da bunlar önemlidir. Çünkü bir söz, bir kelime ve o kelimenin arka planı, o kelimenin işlevi, yani nasıl bir fonksiyon icra ediyor bizim hayatımızda? Bunlar dahil olmak üzere, motiflerimiz dahil olmak üzere, kahramanlarımız dahil olmak üzere, temaları, konuları bunlar herhalde yüzyıllarca işlense sizin için özellikle senaryo ile uğraşan, sanatla uğraşanlar için bitmez tükenmez bir hazinedir, bir kaynaktır. Ve bunlara henüz daha çok fazla el atıldığını söyleyemeyiz.
Böyle engin bir derya, bir deniz diyorsunuz hocam.
Gayet tabii. Türk kültürü çok zengin. İşlenmeyi, geliştirilmeyi, buna dikkat çekmeyi efendim bekliyor. Bu araştırıcıların günümüzün artık mikro alanda çalışmamız icap ediyor. Çünkü dünya böyle çalışıyor. Biz de kendi kültürümüzle ilgili değerleri özümseyeceğiz, geliştireceğiz. Asrın efendim araçları neyse onunla da muhataplarımıza ulaştıracağız, halkımıza ulaştıracağız.
Hocam dönelim Korkut'a, dedem Korkut'a. Kökenleri itibariyle de çerçeveyi aşağı yukarı çıkarttınız. Ben kestim sözünüzü, buyurunuz.
Efendim Dede Korkut, biraz önce Kamber Ata'dan bahsetmiştik. Şimdi Dede Korkut'ta bakınız suyla ilgili, ağaçla ilgili pek çok motif var. Bu motiflerde İslami bir takım kahramanlar nasıl işleniyor? Çağnam çağnam kayalardan çıkan su, ağaç gemileri oynadan su, Hasan ile Hüseyin'in hasreti su. Şimdi Kerbela hadisesine telmih var. Ve biliyorsunuz yarın 21 Mart, 21 Mart Nevruz, yani yeni gün bayramı. Bütün Türk ülkelerinde, Kuzey Yarımküre'de kutlanan.
Yengi gün değil mi hocam?
Evet. Yengi gün, evet. Efendim bir bayram. Bunun bayramın bir inanışa göre de bu bayram 21 Mart efendim Hazreti Ali'nin doğum günü olarak kabul edilir. Efendim bir yine inanışa göre Kerbela hadiselerinin o güne denk geldiği ifade edilir. Yani halk arasında bunun mutlak böyle olması gerekmiyor. Bir takım yıl dönümlerini belli tarihlerle eşleştirme diye maşeri şuurda bir kabul var. Dolayısıyla Hasan ve Hüseyin, aslında Hazreti Hasan zehirlenmiş, Hazreti Hüseyin susuz bırakılarak Kerbela'da şehit edilmiştir. Ama buna mukabil efendim adları Dede Korkut kitabında da görüyorsunuz, Ozan tarafından anlatılıyor ki Dede Korkut kitabında hitap zaten hanadır. Hanın huzurunda söylenir. Hanım hey derken, soy soylayıp boy boylarken Dede Korkut'ta Ozan muhakkak onu bir hanın huzurunda söylüyor her bir destanı. 12 destan vardır malum haliniz olduğu üzere. Bu 12 destanın 12'si de hanın huzurunda söyleniliyor. Efendim orada suyu överken bağ ile bostanın ziyneti
su. Hocam şeyde o 21 Mart'a ilişkin şu da belki söylenebilir. Destanda Ergenekon destanında demiri eritip çıkış Türklerin
gayet tabii,
çıkış
yani,
tarihi olarak da.
Asıl 554'tir miladi yani evet, tarih itibariyle. Pek çok yani 21 Mart'ın.
Demir dövme geleneği de oradan.
Demir dövme geleneği oradan geliyor. Ergenekon bayramı diye zaten bu kutlanıyor biliyorsunuz. Ve buna Ergenekon bayramı 1918'de Konya'da böyle bir bayram kutlanıyor. Aynı şekilde bu bayrama Çağım ve Ergenekon bayramı Elazığ'da veriliyor. Yani ad olarak eğer 21 Mart tabii konular birbirini açıyor. Biz Dede Korkut'ta bir türlü denemedik.
Evet hocam.
Efendim. Tabii bütün Türk ülkelerinde bunun nasıl kutlandığı bir diğer bahistir. Üzerinde uzun uzun konuşulabilir ama biz müsaade ederseniz Dede Korkut'a dönelim.
Buyurunuz hocam.
Bağ ile bostanın ziyneti su, Ayşe ile Fatma'nın nikahı su, şahbaz atlar içtiği su, kızıl develer gelip geçtiği su, ak koyunlar gelip çevresinde yattığı su, ordumun haberim bilir misin Digilman'a, karabaşım kurban olsun sana. Şimdi buradaki ordu kelimesi şehir manasında kullanılıyor efendim. Ordu kelimesi Türkçe'de yani balık şehir demektir. Balçık'tan gelir. Ordu kelimesi de şehir demektir. Bizim Ordu şehrinin adı da esas itibariyle Türkçedir ve oradan gelmektedir. Şimdi şehirlerimizin büyük bir kısmı alınma attır. Biz bu coğrafyaya geldiğimiz tarihte orada yerleşim varmış. İşte o adları biz kendimize göre Türkçeleştirmişiz. İkonyum'u Konya yapmışız. Sangaryum'u Sakarya yapmışız. Kayseri yapmışız efendim. Ve bu adlar devam etmiş gitmiş. Yani kendi mührümüzü vurmuşuz açıkçası. Türk kültürüne ait, bize ait değerlerle oraları mücehhez hale getirmişiz. Dolayısıyla Dede Korkut kitabı dil itibariyle Türkçenin çok önemli verimlerinden biridir. Efendim Dede Korkut'taki söz varlığını Azerbaycan Türkleri saydılar tek tek. Bir lügatçı hazırladılar. Amusa Ahundov adlı bir Türkolog arkadaşımız 2392 eklerde dahil olmak üzere sözle Dede Korkut kitabının yaratıldığını yani yazıldığını ortaya koyuyor. Bu tabii Dede Korkut kitabı yazıldı mı tespit mi edildi? Bu mesele üzerinde de ayrıca durmak icap ediyor. Dede Korkut'un zaman bakımından nasıldı siz tabii rejiye de bakıyorsunuz.
Nefeslenelim ardından devam edeceğiz içeriye ilişkin. Değerli dinleyicilerimiz, bizlere ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız 463 3419 ve 463 3421. Devam ediyoruz değerli dinleyicilerimiz. Profesör Doktor İsa Özkan hocamızla sohbetimize. Hocam Dedem Korkut bize neler söylüyor?
Efendim Dedem Korkut bize çok şey söylüyor. Dedem Korkut ozanların piri, dolayısıyla Oğuz Türkçesinin en güzel verimlerinden birini de Dede Korkut kitabı olduğunu söyleyebiliriz. Dede Korkut kitabının dili konusunda söyleyeceklerimiz her şeyden önce Batı Türkçesinin bir eseri Dede Korkut. Batı Türkçesi, Eski Anadolu Türkçesi, Osmanlı Türkçesi ve Türkiye Türkçesi olarak üç kısımda biz bunu mütalaa ederiz. Dede Korkut kitabı Eski Anadolu Türkçesinin sonu, Osmanlı Türkçesinin başlangıç evresinde yani 16. yüzyılda tespit edilmiştir. Dolayısıyla buradaki hikaye çekirdeğini teşkil eden vakalar çok eskidir. 8. yüzyıldan itibaren başlar. Tarihi kayıtlarda gördüğümüz 10. 11. yüzyıldan itibaren bunu Azerbaycan ve Anadolu sahasında görüyoruz. Dede Korkut destanlarını ve bu destanlar destan anlatıcılarından yazılı olarak tespit eden insanlar var bunu. Dresden nüshası diye bildiğimiz Almanya Dresden'de bulunan nüsha tespit tarihi 16. yüzyıl, 16. yüzyılın hatta ikinci yarısı. Pek çok Dede Korkut üzerinde çalışan ve her birini rahmetle andığımız Orhan Şahik Gökyay'dan tutunuzla Muharrem Ergin'e ve Azerbaycan sahasında Hamit Arastı, Ferhat Zeynalov, efendim Demircizade Bey gibi alimler de dahil olmak üzere Dede Korkut, tabii bunlar içerisinde Dede Korkut çalışanlar içersinde Bartolt da var ki Kniga Moya ve Dede Korkut'a diye Dede Korkut kitabını Rusça'ya çeviren bir alim. Dede Korkut kitabının dili hususunda aşağı yukarı 16. yüzyılda ittifak ediyorlar. Hatta Bolşaya Sovetskiya Ansiklopediya yani Büyük Rus Ansiklopedisini hazırlayan ve onun Türk halklarıyla ilgili kısmında çalışan rahmetli Azerbaycan kökenli Halik Köroğlu diye bir alimimiz var idi. Halik Bey Dede Korkut kitabından kitabı Dedem Korkut Ala Lisanı Taifayı Oğuzan sözünün Ebced hesabıyla 1675 yılına tekabül ettiğini, 1575 yılına tekabül ettiğini, dolayısıyla eserin tarihinin 16. yüzyıl olduğunu ifade eder. Şimdi Dede Korkut kitabı Azerbaycan'da 2000 yılında bir Dede Korkut ansiklopedisi çıkartıldı. Manas Ansiklopedisi 1995 yılında Kırgızistan'da o zamanki devlet başkanı Askar Akayev tarafından iki cilt hazırlattırılınca Haydar Aliyev de Dede Korkut Ansiklopedisi'nin hazırlanmasını emretti. Bu esas itibariyle şuradan geliyor. Sovyetler Birliği döneminde Türk destanları paylaştırılmıştı. Yani 1952 yılına kadar yasaktı. Gerçi savaş zamanında 2. Dünya Savaşı yıllarında bir miktar serbest bırakıldı. Milli ruhu besliyor bu destanlar diye yasaktı ama savaşta insanları ne için, hangi kutsallar için savaştıracaksınız bu mümkün olmadığı için destanlara bir müddet müsaade ettiler. Akabinde 1945'te yasakladılar. 52 yılında ilk defa Ermeni ve Gürcülere ait tabii ki Rus Igor destanı her zaman yayınlanıyordu. Ama bu destanlar Kafkas halkları olan Ermenilerin ve Gürcülerin destanları Sasonlu David ile Kaplan Postuna bilinen Lişar destanı yayınlanınca Komünist Partisi Yazarlar Birliği toplantılarında çok önemli bir konuşma yapan Kazakistan Türklerinden Muhtar Avazov önce Manas'ın yayınlanmasını ve bunun adaletli olmadığını söyledi. Ve Hruçev gelmesiyle birlikte rejim bir miktar gevşedi ve ilk defa harmonize metinler dediğimiz, müdahale edilmiş dediğimiz metinler yayınlanmaya başlandı. Dede Korkut kitabı da Azerbaycan'da o dönemde ilk neşrinin yapılması için çalışmalar hızlandırıldı. Daha önce Hamit Arastan'ın bir yayını var idi. Daha sonra tabii Samet Alizade'yi de burada anmamız lazım. Orada çok büyük çalışmalar yaptı. Dede Korkut kitabı Azerbaycan'a verilmişti ve destanlar merkezi idare tarafından paylaştırıldı. Köroğlu Türkmenlere verildi. Alpamış Özbeklere verildi. Efendim Toktamış Karakalpaklara verildi. İşte Çorabatır Tatarlara. Yani böyle bütün Türk destan. Oysa böyle destanları belli bir coğrafyaya hapsetmek mümkün değil. Dede Korkut sadece Azerbaycan'da yok. Dede Korkut aynı zamanda Kazakistan'da var. Özbekistan'da, Türkmenistan'da ve Türkiye'de var. Fakat bu gelenek o baskı rejimi içerisinde çok fazla bozulamadı. Yani evet bu materyaller derlendi, arşivlerde saklandı, yayınlanabilenler yayınlandı. Ama doğrudan işte Köroğlu'nu sadece Türkmenler sahip çıkabilir. Oysa Köroğlu bütün Türk coğrafyasında anlatılıyor. Bizim ortak değerlerimizden birisi. Dede Korkut yahut Oğuznameler yine bütün Türk coğrafyasında neresindeyse var. Ama hususen Azerbaycan'a verildiği için Azerbaycan Türkleri bunun üzerinde çok çalıştılar. Hatta biraz da mahallileştirdiler çünkü rejim öyle istiyordu. Oradaki yer adlarından hareket etmek suretiyle bu yer adları Ön Asya'da dediler. Oysa Yani Bayındır Han için, Kazan Han için yapılan soylamalarda Türkistan'ın direği diyor. Türkistan Hazar'ın ötesi.
Tabii hocam,
Amut suyunun aslanı diyor. Bütün bu yer adları filan tabii coğrafyalarda itibari adlardır. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Dede Korkut kitabı bize çok şey söylüyor. İçerisinde çok arkaik verimler var. Mesela neler var efendim?
Buyurun hocam, evet.
Şimdi Kaytaban, Buğuz, Aban, Altunban, Kutlu, Evran, Cilasun, Kunt. Şimdi bunlar ne demek? Kaytaban, develerin ahırlarına kaytaban denir efendim. Bugün bu kelimeyi işletmiyoruz. Yani deve garajı dersek belki.
Anlaşılır mı?
Bugünkü gençler tarafından efendim. Bu anlaşılabilir.
Ya, çok güzel bir ifadeymiş. Kaytaban.
Kaytaban. Evet hocam. Yani şimdi devenin yavrusu nedir diye sorsam belki bizim genç dinleyicilerimiz bilemezler. Çünkü deve kültürü artık ortadan kalktı. Ama Arap devesi ile Türk devesi arasında bir fark vardır. Bunu vurgulayalım. Türk devesi tüylüdür. Arap develeri tüysüzdür. Yani Türkistan'da da deve vardır. Dolayısıyla bugün bu hayatımızdan geçmişte en büyük lojistik, yani taşımacılığı yapan kervanlardı. Bu kervanların da asıl taşıyıcıları malumunuz develerdi.
Hocam yalnız bu söylediğiniz tüylü Türk develerinin en ünlüsü Çıngız Atan'ın, Cengiz Aytmatov'un Gün Olur Asra Bedel'deki Karanar adlı o yaramaz devesi var ya, o olsa gerek herhalde.
Evet, gayet tabii. Şimdi Buğra biliyorsunuz erkek deve demektir. Evet. Çocuklarımıza biz ad olarak koyuyoruz. Şimdi bir kimseye deve deseniz alınır ama Buğra deseniz hiç alınmıyor efendim.
Yani gururla o ismi taşıyor hocam.
Evet, bu da enteresandır.
Hocam zaman daralıyor. İçeriye ilişkin söylüyoruz.
Tabii efendim, evet. İçeriye ilişkin birkaç şey daha söyleyelim müsaade ederseniz. Efendim kazılık at, bu kazılık at yani Milli Ansiklopedi gibidir dediniz, dedik. Kazılık at bir çeşit attır ama nasıl bir çeşit attır? Bunlar kasaplık atlardır efendim. Bunlara binilmez, yük vurulmaz, çifte koşulmaz. Bunlar sadece kasaplık ettir ve bunların göğsünden bir pastırma yapılır. Türkistan'da hala tüketilir bunun. Bu at kültü tabii çok önemlidir Türklerde. Atla ilgili fiiller de bizde. Koşmak aslında ikilemek demektir. Efendim bu koş sözü atla biz o kadar hemhal olmuşuz ki bizim bu hızlı yürümek, koşmak anlamında sadece Türkiye Türklerinde var. Aslı kelimenin yürümek yahut cügürmektir. Atla o kadar hemhal olmuşuz ki atın bir kendisi bir de takımı vardır, kıyafeti vardır. Koşum takımı denir ona. Oradan koşmak fiil, hep atı biz seyirttirdiğimiz, hızla sürdüğümüz için bizde hızlı yürümenin adı koşmaktır biliyorsunuz. Koşu efendim, atletizm vesaire, bütün bu kavramlar hep koşmak fiilinden çıkar. Yine Dede Korkut kitabının içerisinde öylesine çözülmeyen de bugün birçok meselemiz var Dede Korkut'ta. Hala söz varlığı olarak alimler bu hususta çalışıyor. Hatta rahmetli Orhan Şahik Gökyay evinin bir odasını bütünüyle Dede Korkut kitabına hasretmişti. Dünyanın neresinde ne çıkmışsa onların her birisini orada toplamıştı. Rahmetli hocamız Muharrem Ergin Bey onun ilmi neşrini yaptı. Ama hoca ikisi Dede Korkut üzerinde pek çok bilimsel polemiğe girdiler. Kelimelerin okunuşuyla ilgili. Sadece orada kalmadı. Rahmetli Orhan Şahik Gökyay, bu vatan kimin şairi, Azerbaycan'dan Hamit Araslı ile pek çok ilmi polemik yazıları yazdı. Ona yazılarında adı birazcık inciticiydi. Şaplak 1, şaplak 2, şaplak 3 diye böyle seri makaleler. Şu kelimeyi yanlış okudunuz, bu kelime aslında böyle okunmaz, şöyle okunacaktır vesaire diye. Hakikaten bu bilimsel bir kılıç şakırtısıydı diyelim. Her birini rahmetle anıyoruz. Yani bu hocam, Türk evet. kültürüne hakikaten çok büyük hizmette bulundular. Dede Korkut kitabını ve Dede Korkut'u, Dede Korkut kahramanlarını, onlar bugün ad olarak gençlere veriliyor biliyorsunuz. Dede Korkut'taki Selcan adından tutunuz da efendim diğer adlara kadar, hanım adlarına kadar, Banu'ya kadar kız adlarımız bunlar. Yine Dede Korkut kahramanlarından Boğaç'ı düşününüz efendim, pek çok gence biliyorsunuz ad olarak verilmiştir. Dede Korkut kitabının dili Türkçenin en güzel verimlerinden birisi ve burada pek çok tekrarlar var. Bu tekrarlarla seci, yani akılda kalması için ve sevilmesi için ozan, bunlara sürekli başvuruyor. Tavsifler var. Batılılar buna itiraz ediyorlar.
Örnek diyebilir miyiz az önce söylediğinizde?
Tabii diyebiliriz. Mesela atla ilgili açık açık meydana benzer senin alıncığın, iki şep çırağa benzer senin gözce yüzün, ibrişime benzer senin yeleceğin, iki koşa kardeşe benzer senin kulakçığın. At demezem sana kardeş diyerem. Bakınız yani. Kardeşimden yey, başıma iş geldi, yoldaş derim, yoldaşımdan yey, iyi manasında. Yani atı bu kadar, çünkü at kahramanın kanadıdır. Divan Lugati Türk'te öyle diyor. Kaşgarlı Mahmut, at yiğidin kanadıdır diyor. Efendim, tehlikeleri önceden haber verir. Tabii bu bahsettiğimiz atlar cins atlardır. Kahramanla birlikte de var Türk destanlarında. Tanrı katından gelmiştir. Uduktur, yani mukaddestir.
Hocam Köroğlu destanının merkezinde zaten.
Köroğlu destanının ilk dairesi, yani Köroğlu'nun zuhuru atla birliktedir. Evet. Dikkat ederseniz evet, ki hocam. Hakaslar'da bir destanımız var bizim Altın Arık diye. Orada da kahraman atıyla birlikte doğar. Ve at karanlıklar aleminden gelir. Köroğlu'nun atı da karanlıkta yetiştirilir. Efendim yine silah sevgisi var. Alet eşya sevgisi var. Oğul sevgisi mesela. Dünlüğü altınban evimin kabzası oğul. Kaza benzer kızımın gelinimin çiçeği oğul. Yedi kızın umudu beyrek. Görür gözüm aydını oğul. Tutar belim kuvveti oğul. Beri gel gel aslanım oğul. Kara tağım yükseği oğul. Kanlı suyum taşkın oğul. Canım paresi olur. Koç yiğidim, şah yiğidim oğul. Yani erkek evladı bu şekilde tavsif ediliyor, övüyor. Tabii ki düşmanla karşılaşmalarda monolog usulüyle yahut diyalog usulüyle yapılan Dede Korkut'taki bütün anlatımlarda örnek olarak epitetler, sıfatlar, tavsif cümleleri sıkça yer alır. Mesela alet eşya ve hayvan sevgisiyle ilgili olarak altındaki alaca atın ne översin, alabaşlı keçimce gelmez bana. Yani düşmana söylüyor, altındaki atını niye övüyorsun diyor. Benim bir keçim gibi değildir diyor. Başındaki tulganı ne översin mere kafir. Yani başındaki o giydiğin tolgayı, yani başlığı niye översin. Başımdaki börkümce gelmez bana. Efendim 60 tutam gönderini ne översin mere kafir. Gönder dediği mızrak. 60 tutam imiş mızrağı. Efendim kızılcık değneğimce gelmez. Bunu bir çoban söylüyor. Şimdi Dede Korkut destanlardan birisi Kazan Han'ın evini yağmalandığı boydur. Efendim bu evini yağmalandığı boyda, Kazan Han'ın evini yağmalandığı boyda Kazan Han'la ilgili 3 hikaye vardır. Hikayelerden birinde Karacık Çoban diye bir çoban vardır ve çoban düşmanla savaşır tek başına. Dolayısıyla başında börkü vardır, elinde değneği vardır. O onun mızrağından daha yeğidir. Kazan Han'ın evini yağmalandığı boyda da Kazan Han yılda bir defa evinden, helalinin elinden tutar çıkar, neyi varsa halka verir. Bu şu demektir, ben hanım ama ben sizden farklı yaşamıyorum. Neyim varsa alınız. Dolayısıyla benim hanlığım sizinle birlikte var. Dolayısıyla Kazan Han burada bu potlaşta, sosyolojide bunun adı potlaştır. Bu potlaştaki asıl vermek istediği mesaj, han millet, millet han, yani han milletten farklı yaşamıyor. Efendim, millet de handan farklı yaşamıyor. Hocam, bunu ortaya koymaktır.
Evet, Türk geleneğimizde de zaten bu var. Toydan sonra çekiliyorlar, yağmalayın artık diyorlar. Burada evet. Kapkacak ne varsa hepsini alın götürün.
Pencik diye bir şey vardır. Yani herhangi bir savaşta pencik çıkarmak diye beşte biri o savaşı ve o gazayı kazananındır. Ondan sonra Beytülmal'e kaydedilir ve halka dağıtılır. Yani bu gelenek Türk töresinde ve Türk,
Dede Korkut'ta hocam.
Dedem Korkut'ta sıkça işlenen, dile getirilen hususlardan birisidir. Efendim Dede Korkut'la ilgili söyleyeceğimiz çok şey var.
Hocam yavaş yavaş toparlayalım.
Öyle mi?
Ne öğütler verdi bize? Verdiği öğütlerin Ahmet Yesevi'den gelen öğütlerle bağlantısı var mıydı? Mutlaka diyor ki iyi insan oldun.
Efendim Dede Korkut destanının sonunda soylamalar dediğimiz kısım vardır. Bu soylamalarda Dede Korkut gölgelice kaba ağacınız kesilmesin, anan atanız yeri behişt olsun yani cennet olsun. Gelimli gidimli dünya, ahir ucu ölümlü dünya, ecel aldı yer gizledi diye bir dua ile bitirir. Ve bu dua, biz de bütün seyircilerimize bu duayı söyleyelim. Bulundukları yerde işlerinin güzel olması, Türkiye ile, Türk milletiyle, Türk kültürüyle ilgilerini koparmamalarını, sevgi, muhabbet ve birbirimizi anlama, dinleme, birbirimizle barış içerisinde birlikte yaşama konusunda gayret göstermemiz gerektiğini ve her birinin Türkiye'nin birer temsilcisi olduğunu, yaşayışlarıyla, giyinişleriyle, konuşmalarıyla, daha doğrusu bir temsil makamında bulunduklarının farkında olduklarını biliyoruz. Onlara Türkiye'den selam, sevgi ve muhabbet gönderiyoruz efendim.
Hocam ne kadar güzel söylediniz. Özellikle birbirimizi dinleme, anlama ve barış içinde yaşama vurgunuza çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim efendim.
Değerli dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Bitiriyoruz Dünden Bugüne Türkçemiz programını. Bu hafta Gazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor İsa Özkan hocamızı konuk ettik ve Dede Korkut hikayelerinin dilini konuştuk. Hocam tekrar teşekkürler. Ağzınıza ayağınıza sağlık.
Estağfurullah, ben teşekkür ederim efendim.
Ve sevgili dinleyicilerimiz, haftaya birlikte olmayı umuyoruz. Şimdilik hoşçakalınız. Doğudan batıya, dünden bugüne Türkçemiz.